Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Nisan Perşembe. Yıl 2018, ay 4, gün 116, Kasım 170.
1439, Hicri Şaban 10, 1434, Rumi Nisan 13.
Arıların doğurma zamanı.
Fırtına.
Gül ağaçlarının bakım zamanı.
Günün tarihi. 82 yıl önce bugün 26 Nisan 1936'da Tanzimat Devri yazarlarından Sergüzeşt romanının yazarı Sami Paşazade Sezai İstanbul'da 76 yaşında vefat etmişti.
Günün malumatı. Mutluluğun sırrı meyve ve sebze. Avustralya'da 12 binden fazla sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen bir çalışmada meyve ve sebze yemeye başlayan insanların kendilerini çok daha mutlu hissettiği keşfedildi. Mutluluk getirisi günde 8 porsiyona kadar olmak üzere fazladan tüketilen her meyve ve sebze porsiyonunda görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Warwick Üniversitesi Profesörü Andrew Oswald konuyla ilgili şunları söylüyor. Meyve ve sebze yemek sağlığımıza etki ettiğinden çok daha kısa bir sürede mutluluğumuza etki ediyor.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Well, I woke up this morning.
Yes, yes.
And I looked outdoors.
Outside, you mean?
I could tell my milk cow. I could tell by the way she looked.
Tell me more.
If you see my milk cow, ooh, drive her on home.
What's the matter, boy? Getting low on milk?
I ain't had no milk and butter, ooh, since my cow's been gone.
What's this word butter? I never heard of it before. Uh-huh.
Well, you've got to treat me right.
Yes, yes.
Day by day, get out your little prayer book. Get down upon your knees and pray, 'cause you're gonna need my help someday.
Talk on, boy. I'm right with you now. Right with you.
Yeah, you're going to be sorry. Do you treat me this way?
Yes. Come in, Brother Bernard. Junior Bernard and his standard guitar. Yeah. That is two more payments and it'll be his.
And now I'm gonna tell you what I'm gonna do.
Uh-huh.
I'm gonna stop crying, gonna leave you alone.
How you know?
If you don't think I'm leaving, you can count the days I'm
count
gone.
Count to ten and hold your temper.
Yeah. You're gonna need my help someday.
Oh!
Yeah, you're going to be
Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışta Bob Wills ve onun Texas Playboyları adlı grubuyla beraber Milk Cow Blues, süt ineğinin türküsü diye çevirebiliriz. Bu sabah bir pencereden kalktım, baktım pencereden ve nasıl mölüyorsa ineğim, ona göre anlarım ben süt vermesini. Lütfen benim, bir baktım yok bu sefer, görürseniz lütfen onu gönderin çünkü ineğim gitti. Ne süt ne tereyağı var.
Evet. Diye. Neden gittiğini de Eduardo Galeano açıklayacak tam olarak.
Evet, şimdi onu belirtelim. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bakalım.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Davalar. 2004 Temmuz'unda Kadiz'deki San Roque köyü ikiye bölündü. Köyün yarısı özel mülk olan bir inekten, diğer yarısı ise belediyeye ait olan eşekten yanaydı. Mevzu şu ki, bir köy sakini, eşeğin namussuz niyetlerle ineğini takip ettiği gerekçesiyle adli şikayette bulunup tazminat talep etti. İnek, tacizden kaçarken uçuruma düşmüş ve ölmüştü. Eşeğin avukatı ineğin kırlara memeleri ortalıkta çırılçıplak bir şekilde çıkarak müvekkilini tahrik ettiğini ileri sürdü. Merhum ineğin avukatı ise tazminat talep ediyordu çünkü müşterisi cinsel taciz kurbanı olmuştu. Diğer avukatlar da hukuk kaşığını konuya daldırmanın baştan çıkarıcılığına karşı koyamadılar. Merhum inek ve eşek unutulup gitti.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 1564'te bugün oyun yazarı, şair William Shakespeare Stratford-upon-Avon'da vaftiz edilmiş Warwickshire'de, İngiltere'de. Asıl doğduğu tarih belli değil. Affedersiniz, öksürük var.
Ne demek efendim, estağfurullah. Ben de doğduğum.
1937'de bugünse Gernika bombardımanı. Faşist general Franco, İspanya diktatörü, ona yardım amacıyla Nazi komutanı Hitler'in talebiyle Almanya'dan bazı gönüllü havacıların İspanya'nın Bask bölgesindeki Gernika kentini bombalaması. Olayı bugün, birçok ölü var. 1986'da bugünse nükleer bir reaktör kazası, Çernobil'de nükleer tesiste, Sovyetler Birliği'nde o zamanki adıyla, şimdi Ukrayna'da, dünyanın en büyük, en kötü, feci nükleer faciasını, felaketini yaratmış durumda. Bizim de bugün bir başka nükleer kaza konusunda konuklarımız olacak. Fukushima'daki nükleer felaketi yaşayan Okuma kasabası sakini Masumi Kovata-san bizimle beraber olacak. Pınar Demircan da ona eşlik edecek, çevirmenlik edecek. Fukushima'nın tanığı Sinop ve Akkuyu bizim kasabamıza benzemesin diye konuşan birisi. Onu 9 saat 9.30'dan sonra yayınlayacağız.
Çernobil patlamasından 2 milyona yakın Ukrayna'da etkilenmiş. Kanser vakaları o normal doğumlarda normalin 400 katı artışlar olmuş. Çernobil olaylarından sadece Ukrayna değil, aynı zamanda bölgedeki diğer ülkeler de etkileniyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye, Karadeniz bölgesi başta olmak üzere. Çay ve fındık yine aynı şekilde başta olmak üzere Karadeniz bölgesine yetişen ürünler kontrol altına alınıyor. Ancak etkilenmenin boyutu tam olarak bilinemiyor.
Hiçbir zaman öğrenilemedi zaten.
Evet, ama hafızalardan silinmeyen şeyler de var. Bunlardan en önemlisi toplumsal hafızada yer eden o ikonik anlardan bir tanesi de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın televizyonda çay içerek etkilenme olmadığını göstermeye çalışmasıydı. Bugün bölgedeki kanser vakalarının fazla olması bu konuyla ilgili iddiaları gündeme getirmekteymiş.
Evet, tam bilinemedi hiçbir zaman. Bir de doğrudan doğruya o sırada doğru müdahalenin de yapılmadığına dair tiroidle ilgili özellikle çocuklara verilmesi gereken şeyin yapılmadığı da yetkililerin sorunu.
Evet.
Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak Birleşmiş Milletler'den büyük bir İdlib'de, Suriye'de büyük bir insani felaketin eşiğinde olduğumuza dair çok önemli bir şey geldi. Katastrofi. Yani facia haberi geliyor. İdlib'de son Suriye'de isyancıların elinde olan son yer, son yerlerden biri diyelim. En az 1 milyon Suriyeli sivil o ülkenin çeşitli taraflarından kaçıp oraya gitmiş. Filippo Grandi de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri. Ülkeden gitmek, çıkmak çok zor oluyor. Onun için de içeride yer değiştirmek zorunda kalıyor insanlar demişler. Ve bu da dolayısıyla da kendi ülkelerinde mülteci haline düşüyorlar diyor. Yani kendi ülkende mülteci olmak da ayrı bir trajedinin boyutu.
Evet, aynı zamanda oraya gittikleri zaman savaş da bitmiş olmuyor. En son 2 gün önce Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneydoğu kırsalına yaptığı hava saldırısında 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bilgisi gelmişti.
Evet, yani bu şeyin, Filippo Grandi'nin, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri'nin, Mülteciler Yüksek Komiseri'nin açıklamasına göre bu opsiyonlar seçme hakkı da yavaş giderek azaldıkça azalıyor. En dramatik evresini de Guta saldırısında gördük diyor. Ülke bir bütünüyle Suriye'nin bir şey haline aldığını, bir tuzak kapan haline aldığını söylüyor. Ve bazı yerlerde hep ölüm kapanı diyor siviller için demiş. Çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz.
Evet. Benim en fazla içim acıtan noktalardan bir tanesi ise İdlib'den bahsedildiği zaman sanki ağzına kadar sadece herkes cihatçıymış ve o cihatçıların bir şekilde ellerinde silahla bekledikleri bir yermiş olarak gösterilmesi İdlib'in. Ama yoğun sayıda savaştan kaçan insan sayısını, sivil sayısını ev sahipliği yapmakta İdlib. Bu kısmı çoğu analizde görülmüyor,
Birleşmiş
gösterilmiyor
Milletler
ya da.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü de tam da bunu söylüyor zaten. Öte yandan da bu Guta'da yapılan saldırıda kimyasal kullanılıp kullanılmadığı konusunda yoğun bir tartışma da devam ediyor. Haber saptırmalar. Öğrenebilirsek, işin içinden çıkabilirsek öğrenebildiğimiz kadarını ileride sizinle paylaşmalıyız tabii ki. Şimdi bir önemli haberde Türkiye'ye kaçak giren binlerce Afgan'ın geri gönderildiği haberi. BBC Türkçe'nin bir haberi bu.
Uçaklara dondurup göndermişler. Ekstra seferler koymuşlar.
Yani bu Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin yaptığı acımasızlık diye açıklama yapmış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 2018'de Türkiye'ye Afgan kökenli 29.899 göçmen kaçak girdi demiş tırnak içinde. Şimdi gene döndük bu kaçak göçmen sıfatının kullanılmasına. 7.100'ünün de geri gönderildiğini, tanesinin diye söylemiş üstelik. Taneyle sayıyorlar artık insanları da.
Ya kiloyla saymalarından iyidir işteyse.
Evet. Af örgütü de Türkiye'nin Afgan mültecileri ve sığınmacılara yönelik tutumunu acımasız olarak nitelendirmiş. Zorla Türkçe belge imzalatıldığı haberi de var. Yani Af örgütü görevliler en az 2000 Afgan tutulduğunu düşündükleri düz içindeki çadır kentte bazı kişilerle telefonla görüşüldüğünü ve bu kişilerin Türkçe bazı belgeleri imzalamaya zorlandıklarını söyledikleri de ifade edilmiş, evet. Birleşmiş Milletler'de.
Kandahar'a gönderilen Afgan sığınmacı af örgütüne polis imzalamamız için bir kağıt verdi. İmzalamayı reddettim. Ağladım. Çok yıkılmıştım. Birleşmiş Milletler'de çalışanlarla görüşme umuduyla Afganistan'ı terk ettik. Bize yardım edebileceklerini düşündük. Kandahar güvenli değil. Özellikle de çocuklar için demiş. Çocuklar da var galiba aralarında.
Çok sayıda hem de. Evet. Yani Afganlar Türkiye'de Suriyelilerden sonra kayıtlı resmi sayı olarak en büyük ikinci göçmen grubu. Fakat çok vahim, trajik, dramatik, hatta trajik durumlar oluyor. Ve İçişleri Bakanı'nın da bunları kaçak diye ve taneyle sayarak söylemesi de fakalkade üzücü diyelim. Şimdi bir üçüncü önemli haber de, son dakika haberi de Ermenistan'dan geliyor. Ermenistan'da iktidar partisi kayıtsız şartsız muhalefetle görüşmelere oturmayı kabul etmiş. Bu da gösteriler devam etti çünkü Sarkisyan istifa etmişti, uzun süreli yöneticisi. Yani 25 Nisan geç saatlerde vermişti. Partinin de başkanı, aslında Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin başkanı HHK herhangi bir konuyu muhalefet lideriyle konuşacağını açıklamış. Çünkü gösteriler gene ayyuka çıkmıştı. Çok evet. Büyük. Nikol Paşinyan'ı da hapse atmışlar ve hemen çıkartmak zorunda kalmışlardı. Bu sivil itaatsizlik eylemleri dört bir tarafını sarınca ve küçük, oldukça küçük nüfuslu bir ülke. 2,5 milyon falan değil mi nüfusu? Orada gene on binlerce kişinin, hatta 100 bin kişinin ortaya çıktığı söyleniyordu. Müthiş bir değişme oluyor. Bir de bu da önemli bir haber.
Çok ufak bir ekleme yapacağım Afgan mülteciler durumuna. Galiba gücü Afganistan'a yetiyor diğer ülkelerinde. Sadece Türkiye değil, Almanya'da bu senenin başından itibaren Afgan mültecileri zorla ülkelerine geri gönderiyorlardı. Ya da geldikleri yerlere geri gönderiyorlardı. Bunun sebebi de Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maizière tarafından, o zamanki Afganistan'da da güvenli bölgelerin iddia edilmesi ve güvenli olarak başkent Kabil'de hayatın devam ettiğini göstermesiydi. Ama bir diğer taraftan da bildiğiniz üzere terör saldırılarıyla çalkalanan bir ülke Afganistan, güvenli olarak nitelendirilmesine rağmen.
Ve giderek tabii artan da, üstelik kaç yıl, 2001'den beri, 16 yıldan beri bitmeyen, tükenmeyen bir savaş. Hatta
işgali
de sayarsak öncesini, Sovyet işgalini de, daha da yoğun oluyor. Peki, bunlarla devam edeceğiz. Evet, Türkiye seçim satı mailinde bir ortak aday bulunamamış. Kılıçdaroğlu ile üçüncü kez görüşen Akşener de adaylıkta ısrar etmiş durumda. Bir kez daha buluşmuşlar Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle İYİ Parti lideri. Ve Akşener 100 bin imzayla aday olacağını söylemiş İYİ Parti Başkanı, Genel Başkanı Meral Akşener. Ortak aday fikrine karşı çıkmış Akşener. Sıfır baraj ittifakına da HDP şerhi koymuş. Görüşmede Gül'ün adaylığının da konuşulduğu, Kılıçdaroğlu'nun biz Gül'ü aday göstermeyeceğiz dediği öğrenilmiş.
Aynı zamanda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de aynı şeyi söylemiş. Özel Gül'ün isminin hiç gündemlerinde olmadığını belirtmiş.
Evet, Özgür Özel ve Veli Ağbaba Cumhuriyet Halk Partisi'nden ortak yöneticiler, Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmadığını kesin bir dille açıklamışlar. Yoğun bir seçim trafiği de devam ediyor.
Selahattin Demirtaş'ın adaylığı açıklandı.
Evet, o da en önemli, günün en önemli gelişmelerinden bir tanesi. Ana habere gelmeden bunları da toparlıyoruz. Ana haberimiz tabii şey olacak. Yani seçimlere katılacak parti 11'e çıktı. Bunu da belirtelim.
Hüdapar.
Hüdapar'ın da katılmasıyla, evet, Yüksek Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve seçimlere katılma hakkı elde ettiklerini duyurmuş. Böylece 11 oldu sayısı katılacak olanların. 2 aydan az bir zaman kaldığını da belirtelim. 24 Haziran Pazar günü seçim olacak, genel seçim. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de genel parlamento seçimi. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı da Halkların Demokratik Partisi'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Edirne cezaevinde bulunan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesini kararlaştırmış HDP. Ta 4 Kasım 2016'dan beri Edirne cezaevinde tutuklu, Diyarbakır'a, memleketi Diyarbakır'a en uzak yerde tutuklu. Evet. Memleketin tamamen öbür ucunda. Görüşme trafiği de sürüyor işte. İYİ Parti lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'yla Mahir Ünal'la, AKP Parti sözcüsü Mahir Ünal'la ve Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'la, Mustafa Elitaş da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmüş. Böyle gelişmeler oluyor. Şimdi dönelim günün en önemli haberine. Bir de şey söyleyelim, iklim değişikliğinin göç dedik ya, bazı adalardan 100 yılın sonlarına doğru bütün adaların terk edilmesi, bazı adaların gerektiği söyleniyordu. Hı hı. Bunun çok daha önce olması gerektiği ortaya çıkmış. Yani deniz seviyesinden alçakta olan atol denilen mercan adalarında deniz seviyelerindeki yükselmeler a few decades diyor. Yani birkaç 10 yıl içinde, yani 15-20 de olarak da anlayabiliriz bunu, yeni bir araştırma. Yüz binlerce insanın binlerce yıldır yaşadıkları evleri ebediyen terk etmek zorunda kalacakları. Çünkü o vatanlarının artık olmayacağı gibi çok önemli bir haber var. Bu da, bu araştırma da son dünyanın en önemli yüksek bu konularda en etkili araştırmacılarından biri olan, araştırma kuruluşlarından USGS, yani Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmalarından çıkmış. Ayrıca Hollanda'da Deltares Enstitüsü ve Hawaii Üniversitesi ortak bir araştırma bu. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Hawaii Üniversitesi'nin ve Pasifik Okyanusu'ndaki küçük adaların pek çoğunun ve Hint Okyanusu'nda da ayrıca ki pek çok adaların bu yüzyılın ortalarına gelinceye kadar, yani 30 yılı bulmayacak bir şekilde insanlar tarafından yerleşemeyeceğini söylüyorlar. Bu çok çok daha önce, daha önceden öngörülenden çok daha önce olduğu ortaya çıktı. Felaket bir haber. Yani atol adalarında 500 bin, yarım milyondan fazla, yarım milyondan fazla insan, 500 binden fazla insan terk etmek zorunda kalacaklarmış. Aynı zamanda tabii illa suların basmasından bahsetmiyoruz. Hı hı. Tuzlu suların basmasıyla hafifçe toprakları yiyecek yetiştirmenin imkansız hale geldiğinden, açlıktan dolayı da terk edeceklerini söylemek lazım.
Evet.
Su kaynaklarını mahvediyor çünkü. Pek çok adadan bahsediyor. Bunlardan birkaçının ismini söyleyelim. Ruanamur Adası, Kwajalein Atolü'nde, Marshall Adaları'nda, ayrıca Caroline Adaları'nda, Cook Adaları'nda. Buralarda şey yok mu? Vergi cenneti yok mu? Bunlar da gidecek artık. Vergilerimizi.
Çözüm ben de anlatacağım şimdi.
Cook Adaları, Gilbert Adaları, Line Adaları, Society Adaları, Spratly Adaları, Maldivler, Seychelles Adaları ve Kuzeybatı Hawaii Adaları deniyor. Çok daha geniş bir iklim, mülteci krizine yol açabileceğinden de bahsediyorlar. Yani sadece 500 bin değil, onların gittiği yerleri de, başkaları da yerinden olacak tabii.
Şey var mıydı, Konrad Adası var mıydı?
Ne adası?
Maldivler'deki Konrad. Rangalia'da.
Hayır, bu benim gördüğüm haberde yok. Matthew, neyse, Taylor'ın yakın haberi bu.
Komşu, çözüm olarak da şunu önerebilirim size. Yeni açıktan da bu da. Su altı otelleri, restoranları derken şimdi de dünyanın ilk su altı villası tüm ihtişamıyla ortaya çıkarılmış.
İşte budur ya.
Su altı dünyasının büyüleyiciliğine kapılmak istiyorsanız diye yazmışlar Lok.com.tr'de. Dünyanın ilk su altı villası olarak tanıtılan Muraka Konrad Maldivler, Rangali Island tarafından ziyaretçilerin beğenisine sunulmak için gün sayılıyormuş. Bunu hemen ilginizi çekebilir. Bakın internette yazıyor. Maldivlerin kara üstünde sunduğu deneyimin bir o kadarında yerin altında, özür dilerim, suyun altında sunulduğunu söylemiş tasarımcılar.
Maldiv'den bahsediyorsun,
evet,
değil
evet.
mi? Suudi Arabistan sermayesiyle kuruluyor işte onlar.
Tabii. Ziyaretçilerin Hint okyanusunu her açıdan görebileceği şekilde tasarlanan bu villa, iç mekanda ise olabildiğince sade bir tasarıma sahipmiş. Tam Suudi usulü. Su altı ve su üstü olmak üzere iki parçalı yapıya sahipmiş. Villa 180 derece panoramik olarak görüntülenme imkanı sunuyormuş suyun altında. 2018'de Kasım 2018'de ziyaretçilerin kapısını açacakmış. Bir gece kalmanın bedeli ise sadece 50 bin dolarcıkmış.
Bir gece. Pahalı biraz ama artık
O zaman siz de
keseriz.
Dubai'nin 2.8 milyon dolardan başlayan ultra lüks yüzen evlerine giderseniz. Biraz daha para biriktirerek.
Daha ucuz mu?
Yani, ama sonuçta sizin olacak yani.
Ben başladım biriktirmeye. Selahattin'le biz anlaştık. Avluda çalışıyoruz bunun üzerine. Tamam, peki. Bitti. Şimdi bir de Financial Times'ın haberine kulak verelim. İngiliz Britanya'nın Financial Times gazetesi Türkiye'de Merkez Bankası'nın dün bu yıl ilk kez faiz artırıma gitmesini değerlendirmiş. Erken seçim öncesi ucuz kredi çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak asmadı ve gerileyen Türk lirasını güçlendirmek istediğini yazmış.
Evet.
Bakarız. Facebook'ta da çok iyi haber. Günün en önemli haberi, bütün dünyada insanların hayatını mahveden veri skandalına karşı karı %63 artmış özür diledikten sonra. Tamam mı canım? Sen de oraya yatırım yap istiyorsan.
Öyle mi diyorsunuz?
Tabii. Şimdi biz günün bundan sonraki yarım saatini Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen ağır cezalara ayıracağız. Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Adaletin utancı diye veriliyor. Cumhuriyet operasyonu başladığında tutuklanacağını bilerek yurt dışından gelen gazete icra kurulu başkanı avukat Akın Aktalay 543 gün Silivri cezaevinde tutuldu. Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın tahliyesinin ardından hücrede tek başına kalmıştı. Dün adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Gece geç saatlerde Silivri cezaevinden tahliye edildi. 18 ay sonra gazetesine ve sevdiklerine kavuştu diyor haber. Ve ceza yağdırıldı yağmur gibi. Akın Atalay 8 yıl 1 ay 15 gün, Aydın Engin 7 yıl 6 ay, Murat Sabuncu 7 yıl 6 ay, Ahmet Şık 7 yıl 6 ay, Orhan Erinç 6 yıl 3 ay, Hikmet Çetinkaya 6 yıl 3 ay, Bülent Utku 4 yıl 6 ay, Güray Öz 3 yıl 9 ay, Hakan Kara 3 yıl 9 ay, Musa Kart 3 yıl 9 ay, Önder Çelik 3 yıl 9 ay, Mim Kemal Güngör 3 yıl 9 ay, Emre İper 3 yıl 1 ay 15 gün, Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay, Turhan Günay beraat, Bülent Yener beraat ve Günseli Özaltay beraat ettiler. Geri kalanı yağmur gibi yağdırılan cezalara boğuldu. Fakat Cumhuriyet'in buna ne şekilde direneceği, nasıl karşıladığına ilişkin elimizde kayıtlar var. Dün akşam sabaha karşı saatlerinden alınmış kayıtlarla şimdi ikinci yarım saatte o kayıtları dinleterek size Cumhuriyet davasını söyleyeceğiz. Genel yayın yönetmeni Sabuncu, biz cesaretle gazetecilik yapmaya devam edeceğiz diyor. Avrupa Parlamentosu'ndan tepkiler var. Dünyadan da tepkiler var. Sosyal medyada da büyük bir tepki yağmuru var. Adaletçi ve sınır tanımayan gazetecilerden de yeni bir açıklama var. Sınıflandırma maalesef. Türkiye basın özgürlüğünde 157. sıraya gerilemiş. Çok az ülke kaldı arkasında.
Evet.
180 ülkede yapılıyor bu ölçüm. Dünyanın gazetecilerin özgürlüğü açısından en kötü birkaç ülkesi arasında yer alıyor. Çok zor bir durumda. Yani Türkiye'nin hemen üzerinde yer alan 5 ülkenin adı da Ruanda, Belarus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Brunei ve Swahili. Yok, Swatini. Onu bilmiyorum. Onun adına bir daha bakmamız lazım. adını bile bilmediğimiz ülkeler Türkiye'nin üzerinde bir sıralamada özgürlükte vahim bir durum var. Ve son bir haber vereyim. 10 üniversitenin bölünmesini öngören tasarı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nda kabul edilmiş. Böyle. Ama gösteriler ve protestolar da devam ediyor. Bu çınarı yıkarsanız hepimiz altında, herkes altında kalır diye tepkiler de var. Onlara da değinebiliriz. Şimdi ara.
Açık Gazete.
Wayne Eddy'den dinledik. Rebel Rouser, 80 yaşında. 26 Nisan 1938'de doğmuş olan gitarist, Amerikalı, Grammy ödülü de kazanmıştı ve rock and roll resmi geçidine de 1994'te alındı. 80. yaş gününde kendisine bir günaydın diyoruz. Bir dönemin rock and roll kuşağının çok önemli simalarından bir tanesiydi. Nisyan Çıkaran adlı parçasıyla Açık Gazete'deydi. Evet, hemen dönelim Cumhuriyet davasına. Davalar ilk safha bitmiş oldu. Kararlar verildi. Ve adaletin utancı diye veriliyor. Akın Atalay da 541 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Şimdi dün gece sabahın erken saatlerinde serbest bırakılmasında nasıl olduğuna bakalım.
Akın Bey. Hah, evet.
Bu usulacak galiba.
Arkadaşlar. Hocam. Çok uzun şeyler söylemeyeceğim. Kimseyi zor durumda bırakmayacağım. Ayaküstü konuşmayı çok sevmem. Söyleyeceklerim öfkeli şeyler değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Daha bundan sonra konuşacağımız çok şey olacak elbette. Ama şunu bilsinler, o sözümüzün arkasındayız. Korkunun olduğu yerde adalet olmaz. Türkiye'de adalet yok, yargı yok. Ben bütün duruşmalar boyunca, çıktığım duruşmalarda hiçbir zaman mahkeme ya da hakim terimini kullanmadım. Çünkü Türkiye'de bunların olmadığını biliyorum. Nezaketsizlik göstermemek için sadece sayın heyet dedim. Orada bir kurul vardı. Ama bizim işimiz kişilerle değil, bizim işimiz sistemlerle. Onların isimlerinin Ali, Ayşe, Veli, Fatma olması önem taşımıyor. Önemli olan Türkiye'de bir yargılama yapılmadığını, adliyelerin artık bir mağduriyet üretme merkezi haline geldiğini herkesin görmesi. Ama artık korkutamıyorlar, sonuç alamıyorlar. Bu da artık büyük bir delik açıldığını göstermiştir. Cumhuriyet Gazetesi özeline gelince, Cumhuriyet Gazetesi'ni hep söylediğimiz gibi korkutamazlar. Aynı şekilde gerçekleri okurlarına aktarmaya devam edecek. Bunun yapılamaması için ellerinden geleni yaptılar. Tehdit ettiler, olmadı. Ambargo uyguladılar, olmadı. En son olarak da bizleri rehin aldılar. Fidye olarak Cumhuriyet Gazetesi'ni istediler. Çünkü biliyorlardı ki bu gazete parayla satın alınamaz. Belki rehinler karşılığı alırız diye. Alamazlar arkadaşlar. Kimse de veremez burayı. Bundan sonra da görecekler. Üstelik de nasıl habercilik yapılır arkadaşlarımız onlara gösterecek. Çünkü biz kinci ve intikamcı olmayacağız. Bundan sonra da olmayacağız. Bugüne kadar olmadığımız gibi. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim ama şunu da unutmayalım lütfen. İçeride yüzlerce gazeteci, öğrenci, akademisyen, memur, hukukçu, bir sürü insan var içeride. Ve bu mağduriyet üretim merkezlerinin mağduru durumdalar. Onları çıkarmak bütün herkesin boynunun borcudur. Ama inanıyorum ki çok az kaldı. Her şey her gecenin sabahı olduğu gibi sabaha doğru çok yaklaştık. İnşallah onları da yakında aramızda görürüz. Teşekkür ediyorum.
Evet, 541 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay konuşuyordu. Korkunun olduğu yerde adalet olmaz dedi. Türkiye'de adalet olmadığını ama bizim işimiz kişilerle değil sistemle dedi. Türkiye'de adaletli yargılama olmadığını herkesin görmesi gerekiyor. Artık korkutamıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi okurlarına aktarmaya devam edecek. En son bütün yapılan her şeyden sonra bizleri rehin aldılar. Ama rehin alamazlar ve veremezler. Mağduriyet üretim merkezlerinin bitmesine çok az kaldı deyip bütün içeride kalan ve içeride yatmakta olan yüzlerce gazeteci, aydın, entelektüel ve başka insanların da sabaha az kaldığını söyledi. Onların da çıkmasını beklediğini gördüm. Bu kararın açıklanmasının ardından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tahliyesine karar verilen Akın Atalay'ın eşi, hukukçu, Adaletli Dinamit'te açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi.
De söyler çünkü iyi bir hukukçu arkadaşımız. 227'den yardımdan deyip terör örgütü üyesi gibi vermek, indirim, artırım, yani korkunç. Gazetecilik bugün cezalandırıldı. Umarım istinaf Yargıtay bozar. Yoksa Türkiye'nin geleceği parlak olmaz.
Evet, Akın Atalay'ın eşi Adalet Dinamit'te umarım istinaf üstü mahkeme bozar, Yargıtay'da bozar, yoksa Türkiye'nin geleceği parlak olmaz dedi, hukuksuz karara tepki gösterdi. Cumhuriyet davasına ilişkin olarak şimdi de gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu'nun açıklamasına kulak verelim. 7,5 yıl hapis cezası verildi kendisine. Ama nasıl devam edeceğini, cesaretle gazetecilik yapmaya devam edeceğini söylüyor Sabuncu.
Tabii. 7,5 yıl hapis cezası verdiler bana. Pek çok arkadaşım cezalar aldılar. Bu ne beni ne Cumhuriyet gazetecilerini korkutur, ürkütür. Bunlar bizim Türkiye'de gazetecilik yapmamamız için, Türkiye'de gazetecilik yaparken korkmamız için bize ve tüm camiaya, tüm meslektaşlara yapılan bir saldırı olarak görüyorum. Gerekirse yeniden gireriz içeriye ama biz cesaretle gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda özellikle Cumhuriyet okurlarının, Türkiye'de okurların hiçbir şekilde endişesi, kaygısı olmasın. En ufak bir endişemiz, en ufak bir korkumuz yok. Gazeteciliğe aynen devam. Teşekkür ediyorum herkese.
Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu konuşuyordu. 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan hemen sonra gerekirse yeniden gireriz içeri. Cesaretle gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. En ufak bir okurların endişesi, kaygısı olmasın. En ufak bir endişemiz ve korkumuz yok. Aynı şekilde gazetecilik yapmaya devam ederiz dedi. Karar sonrasında da Murat Sabuncu bir sosyal medya hesabından da ilk açıklamasını yapmıştı. Orada da paylaşımında 7,5 yıl ceza verdiler. Bilsinler, korkuyorsam şerefsizim. Bu ülkede kalacağım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cesaretle gazetecilik yapacağım. Memleket ve meslek aşkımı hiçbir karar öldüremez demişti. Hem kendi sesinden yaptığı açıklamayı hem de bu sosyal medya üzerinden yaptığı tweet mesajını aktardık. Şimdi Cumhuriyet davasında çıkan karara ilişkin olarak avukat Can Atalay'ın yaptığı açıklamalara kulak verelim.
Ya şöyle söyleyeyim, beni bile şaşırtan bir karar, asgari sınırdan bu kadar ayrılmasını mahkemenin beklemiyordum. Şu kısmı anlaşılmaz, Fethullahçılara verdikleri standart neredeyse, üyelikten verdikleri standart cezanın dahi üstünde ceza verdiler. 4 kişiye, 4 sanığa, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Ahmet Şık'ın cezaları bu açıdan dikkat çekici. TCK'nın 220. maddesinin 7. fıkrasını bu şekilde yorumlamaya başlamak Türkiye'de gazetecilik açısından çok kritik bir eşik. Geri nasıl dönülür bu eşikten bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bu koşullar altında gazetecilik yapmak, sadece haber yapmak, sadece manşet atmak, sadece birinci sayfayı tanzim etmek dünkünden çok daha zor olacak. Bunu herkes böylece bilsin. Bugün duruşma salonunda söylendiği için burada da söylemekte sakınca yok. Hatta yarar var. Buna hukuk devleti demiyoruz. Yani bunun adı hukuk devleti değil.
Evet, Can Atalay avukat Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şunu söylüyor: buna hukuk devleti demiyoruz. Zaten duruşma salonunda da bu söylendi. Bunun adı hukuk devleti değil ve bundan sonra yani bir eşik aşıldı, kritik bir eşik aşıldı Türkiye'de gazetecilik açısından diyor. Bu koşullarda gazetecilik yapmak, haber yapmak, birinci sayfayı tanzim etmek, sadece manşet atmak bile dünkünden çok daha zor olacak. Bunu herkes bu şekilde bilsin diyor. Ama aynı zamanda da İşte Murat Sabuncu'nun da daha önce yayınladığımız sözlerinde duyduğunuz gibi net bir bundan sonra da cesaretle gazetecilik yapacağı konusunda hiç kimsenin tereddüde olması gerektiğini söyleyen gazeteciler ve yöneticiler var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili Sezgin Tanrıkulu milletvekili davada alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ona kulak verelim.
Dün başlayan yargılama bugün sona erdi ve biraz önce de mahkeme hükmünü açıkladı ve maalesef mahkeme bizi şaşırtmadı ve adalet gerçekleşmedi. Biraz önce gazetecilik ve halkın haber alma hakkı mahkum edildi ve ağır mahkumiyet kararlarıyla, hükmüyle mahkum edildi. Aslında burada bir mahkeme de yapılmadı, bir yargılama da yapılmadı. Cezaevi kampüsü içerisinde her zaman söylüyorum, mahkeme olmaz, yargılama olmaz. Daha önce talimatla açılan bir dava vardı. O talimatın içerisinde bir hüküm cümlesi de vardı. Mahkeme bugün o hüküm cümlesi içerisindeki ilamı, mahkumiyetleri açıklamış oldu. Ama bu dava burada bitmez. Cumhuriyet Gazetesi'nin kurumsal kimliğine karşı açılan bir davaydı aynı zamanda. Gazeteci arkadaşlarımız, avukat dostlarımız boyun eğmediler. Başından sonuna kadar gazeteciliği, halkın haber alma hakkını savundular. Bugün de öyle yaptılar. Son sözleri tarihe geçti hepsinin. Tarihe geçecek. Gazetecilik tarihine ve savunma tarihine geçecek. Önümüzde bir süreç var. 24 Haziran 24 Haziran aynı zamanda bizimler açısından halkın adaletle buluşacağı bir gün olacak aynı zamanda.
Evet, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ki aynı zamanda hukukçu, uzun yıllar hukukçuluk yapmış, Diyarbakır Barosu başkanlığını da yerine getirmiş birisi. Açılan davalarla ilgili açıklamalarda bu dava burada bitmez dedi ve önemli bir şey söyledi. Her zaman söylediğini bir kez daha tekrarlayalım. Cezaevi kampüsünde yargılama olmaz. O zaman çünkü yargı baskı altında kalıyor demektir dedi. Aslında bir yargılama yapılmadığını söyledi. Bu sebeple bu dava burada bitmez. Boyun eğmediler ve son sözleri de hepsinin, gazetecilerin, gazetecilik ve savunma tarihine de geçecektir dedi Cumhuriyet Halk Partili Sezgin Tanrıkulu. Öte yandan şimdi bir de Diyarbakır Barosu'nun başkanı, hali hazırdaki başkanı Ahmet Özmen de oradaydı ve Cumhuriyet davasının sonuna gelindiğinde nasıl bir yorum yapılacağını da şimdi kendi sesinden dinleyelim.
Evet, bugün Cumhuriyet davasının sonuna geldik ve ne yazık ki mahkeme mahkumiyet kararları verdi ve alt hadden uzaklaşarak teşhiden cezalar verdi. Cumhuriyet davasına açılan davanın Cumhuriyet'in yayın politikasına açılan bir dava olduğunu bütün kamuoyu biliyor. Basın hürriyetine, halkın haber alma hürriyetine müdahale niteliğinde bir davaydı. Bu çıkan kararla artık diğer basın yayın kuruluşları, basın organları üzerinde de özgür bir gazetecilik yapabilme babında bir baskı unsuru olarak bu karar duracaktır. OHAL uygulamalarının toplumun her alanında etkisini gösterdiğini, yargının da mevcut siyasal atmosferin tesiri altında yapmış olduğu yargılamalarla vermiş olduğu kararlara bir yenisi eklendi. Halkın haber alma hürriyeti ve basın hürriyetine yönelik bu olumsuz kararın istinaf mahkemesi tarafından ortadan kaldırılmasını umut ediyorum. Gazetecilik suç değildir.
Evet, Diyarbakır Barosu'nun hali hazırdaki başkanı Ahmet Özmen, Cumhuriyet davasının sonuna geldiğimizde ne yazık ki mahkeme mahkumiyet kararları verdi ve bu basın hürriyetine, halkın haber alma hürriyetine müdahale niteliğindeydi dedi. Ve yargı sosyal ve siyasi atmosferin etkisi altında kaldı dedi. Şimdi istinaf mahkemesi, bir sonraki bir üst mahkemede bunun kaldırılacağını umut ediyorum dedi. Evet, Cumhuriyet davasıyla ilgili olarak size bazı tepkiler, yorumlar ve konuşmalar yansıttık. Çok sayıda şey var. Yani kararın basın meslek örgütlerinden büyük tepki yağdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, cezalar Türkiye'de yavaş yavaş halkın haber alma hakkının bitirilmesi anlamına geliyor dedi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK, basın işten yapılan açıklamada cezalar iktidarın korkusunun bir tezahürü denildi. Bu daha önce size yayınladığımız seslerde olduğu gibi seçimde de bu iş hallolacaktır umudu da belirtiliyor. Bu hukuksuzluk 24 Haziran tarihinden sonra kaldırılmış olacaktır umudu da belirtiliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası da, TGS, cezalarla gazeteciliğin resmen suç ilan edildiğini açıkladı. IPI ve RSF de, yani sınır tanımayan muhabirler ve Uluslararası Basın Enstitüsü de kararı sert bir dille kınadılar. Bunun da ayrıntılarını verecek zamanımız olabilir mi bilmiyorum ama geniş bir tepki olduğu görülüyor. Yani gazetecilik suç değildir diyorlar ve ayrıntılı olarak tepkiler gelecek. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Barış Arkadaş da 542 günün içeride geçirilen hesabını kim verecek demiş. İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra kendi iradesiyle yurt dışından geldiğini anımsatıp haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde içi boş ve tel tel dökülen bir savcılık iddianamesi yüzünden tam 542 gün cezaevinde tutuldu. yargılamak istedikleri gazetecilikti. Bunun hesabını kim verecek? Cumhuriyet her şeye rağmen teslim olmamış ve gazeteciliğin onur kalesi haline gelmiştir diyor. Avukatlardan Ergin Cinmen de cezaların hukuki değil siyasi olduğunu belirtiyor. Mahkemenin bu absürt kararı demiş Ergin Cinmen. Cumhuriyet gazetesini silahlı terör örgütü haline getirdi. Buna karşı söylenecek herhangi bir sözüm yok diyor. Bahri Belen de avukat ve programcı dostumuz. Bu kararın hukuki bir dayanağı yok. Tamamıyla soruşturmanın başladığı ilk günden itibaren düşündüğümüz ve yargılama boyunca öngördüğümüz gibi siyasi bir karardır. Kalıcı bir karar olamayacaktır diyorlar. Çok sayıda basın konseyi başkanı Pınar Türenç sadece yazıklar olsun diyorum diyor. Basın özgürlüğü habere müdahalenin yaşandığı bir ortamdır. Yazıklar olsun demiş. RSF yani sınır tanımayan gazetecilerin Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu gazetecilerin hukuka aykırı şekilde mesleklerinden dolayı sorgulanması, keyfi şekilde tutuklanması, bir yıl ağır tecrit altında tutuklu bırakılmasıyla kalmasını beklerken Türkiye hukuk tarihinde oldukça hazin bir kararla karşılaştık diyor. Ahim dahil tüm evrensel içtihatları çiğneyen bir kararla karşılaştık. Cumhuriyet çalışanlarına verilen cezaları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Yargı bağımsız olana kadar gazeteci haklarının çiğnenmesinin hazin bir örneği olarak her düzlemde paylaşacağız diyor. Uluslararası Basın Enstitüsü İPI, IPI ya da icra direktörü Barbara Triumph, Türkiye'deki mahkeme bugün çok büyük bir yanlış karar aldı. Çok büyük ve yanlış bir karar aldı. Gazetecilik suç değil, Türkiye'deki yargı sisteminin temel haklarının çiğnenmesine karşı gazetecileri korumakta başarısız olmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı içindeyiz diyor. Bu şekilde cereyan ediyor ve Türkiye'nin de şey sıralamasında özgür basın, basını özgür olmayan ülkeler sıralamasında 180 ülke içinde çok düşük bir seviyeye düşmesinden duyulan endişeyi, kaygıyı ve öfkeyi de dile getirmiştik zaten.
Evet.
Peki diğer gazeteler nasıl kapsamışlar kendi meslektaşlarının bir... Onlar da gazete çünkü.
Evet, yani şunu söyleyebilirim. İlk sayfalarına baktığım zaman gazetelerin Sabah gazetesi haricindeki bütün gazeteler ilk sayfadan bu haberi duyurmuş. Galiba Sabah ve Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında bu haber yok.
Diğerlerine kaç gazeteye bakıyorsun?
Sayayım. Benim de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gazete var.
8, bir de Sözcü var. 9. Cumhuriyet tabi var. Evet. Elimizde 10. 10 gazete içinde Cumhuriyet'i hariç tutuyoruz. İkisi sadece.
Evet, ben göremedim yani. Sabah'ta yok. Sabah'ta Afrin Türküsü için 7 yıl sonra stüdyoya giren İbrahim Tatlıses'in sürmanşetten verilen haberi var.
Hiç yok mu birinci sayfadan bir Türkiye'deki en ağır bir gazeteye verilen, gazetenin çalışanlarına ve muhabirlerine verilen bu son derece ağır cezalar hiç bahsedilmiyor mu?
Ben görmedim. Sonra kızıyorlar görmedin diye. Siz de bakın.
Bakıyorum. Ve göremiyorum.
Göremiyorum.
Yok.
Göremiyorum işte. Dedi.
Köşe gazetesi. Yazarlarına bakıyorum. Mehmet Barlas, Yavuz Donat. Yok. Yok. Cezalar. Ha var. Var işte mı? Cezalar. Fenerbahçe 3. Tolga ve Pepe 1 maç.
Evet ya. Maç şeye devam çekmiş. Kaldığı yerden devam çekmiş. Ha. Neyse. Şeyde de yok. Star gazetesinde de yok.
Yok değil mi?
Evet. Diğer gazetelerde tamam. Bir şekilde.
Akşamda var mı?
Küçük de olsa var. Akşam gazetesinde var mesela. Akşam gazetesinde en alttan Cumhuriyet davasında sanıklara FETÖ'ye yardımdan ceza yağdı deniliyor ama FETÖ'nün dışında da başka suçlardan da bahseden başka örgütlerden de bahsediliyor. Kendi çaplarında bir özet geçmeye çalışmışlar ama pek eksik kalmış gibi duruyor. Tam kalmamış gibi duruyor pardon.
Peki Sözcü Gazetesi'nde nasıl durum?
Sözcü Gazetesi'ne bir bakayım. Sözcü Gazetesi'nde Türkiye basın özgürlüğünde iki sıra düştü diye vermişler. Sonra Tokmak'a bakayım. Tokmak'ta yok.
Cumhuriyet gazetesi Sözcü gazetesinde Cumhuriyet'e verilen cezalar yok mu?
Bir Cumhuriyet kadını var. Uğur Dündar'ın yazısı olmaz mı?
Cumhuriyet Gazetesi'ne davasına verilen ağır cezalar demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiği haberi Sözcü Gazetesi'nde yer almıyor mu yani? Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri.
İlk sayfasında yok. Diğer sayfalarda olabilir. Söylüyorum buradan. İlk sayfasından bakıyorum sadece.
Biz sadece ilk sayfalarla
çünkü vaktimiz doldu.
Vaktimiz de doldu. Ahmet Şık da enseyi karartmayın biz kazanacağız demiş. Haklı olanı susturma savaşını tarihte hiçbir diktatörlük kazanamadı diye bir tepki göstermiş ama çok üzüldüm ya. Peki Bir Gün gazetesinde nasıl durum?
Ya Bir Gün'ün matbaayla alakalı var var var var işte.
Cumhuriyet davası hemen de sonuçlandı diye küçük bir
bahaneler var.
Haber var, evet var orada. Evrensel'de tabii manşetten var. Elimizdeki gazetelerden görebildiğimiz bu kadar. Çok enteresan bir durumda. Yani
evet.
Hakikaten bu ayrı, bu tarihi karar, yani çeşitli bugüne kadar seslerini de biraz önce verdiğimiz çeşitli hukukçuların, milletvekillerin, milletvekili ve hukukçuların, sanıkların, icra kurulu başkanlarının, avukatların filan açıkladıkları gibi son derece basın tarihi açısından ve uluslararası basın kuruluşlarının Kati Piri de Avrupa Parlamentosu'ndan çok sert bir tepki göstermiş. Adaletsiz bir karar olduğunu söylemiş. Onu da belirtelim. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'den sert bir açıklama geliyor. Cumhuriyet kararında adalet yok demiş. Ve işte böyle. Şimdi şey tabii ilginç olan bu kadar önemli tarihi bir karar mesela Cumhuriyeti hariç tutarsak çok sayı elimizdeki gazetelerde yok. Hürriyet'te yok mu?
Hürriyet'te var.
Ha?
Var var. Hürriyet'te değil de Kanal D'de problem var. Kanal D'deki haberler kısmı ve politik tartışmalar kısımları azaltılıyormuş Kanal D'deki. Bunlardan bahsediliyor.
Eski amiral gemisi nasıl vermiş?
Cumhuriyet çalışanlarına hapis cezası diye vermiş.
Alttan değil mi?
Evet, evet vermişler.
Vermişler. Milliyet'te vermiş mi?
Milliyet'te vermiş.
Aferin onlara.
Hadi gene iyisiniz. Kaptınız, aferin.
Vallahi aferin onlara. Ben göremiyorum ama senin öyle tabii mi? Daha keskin bakışların var. Acar muhabir olarak.
Acır. Şurada efendim. Cumhuriyet davasında 15 kişi yapmış.
Ama ben de haksız değilim yani. 3-6 satır.
Sol üst köşede en önemli.
Sol üst mü?
Alt pardon.
Altını üstünü karıştırdın.
İşte bende de o problem. Şahin gözler olmasına rağmen. Zaten Milliyet Gazetesi'nde genellikle önemli haberler sol alt köşeden veriliyor. Gazeteyi açtığım zaman mesela ben ilk olarak oraya bakıyorum.
Evet, 36 kelimeyle verilmiş doğrusu. Güzel. Habertürk'te vermiş. Saydım. Ben hızlı çalışıyorum.
Evet.
Tamam. Bu meseleyi, bugünkü şeyimizi böyle tamamladık.
Takip edeceğiz.
Takip edeceğiz ve Cumhuriyet hiç susmayacak diyorlar. Haberlerimiz, yorumlarımız birilerini rahatsız edecek ama biz kamuoyuna gerçekleri duyurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Her darbe döneminde büyük baskılar gören, yazarlarını suikastlarda kaybeden Cumhuriyet Gazetesi yoluna hep devam etti. Bu ağır cezalarda Cumhuriyeti yıldıramayacak ve evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda habercilik yapmasını engelleyemeyecek diyor. Türkiye'nin demokrasi, özgürlük ve hukuk tarihinde bir utanç belgesi olarak da yerini aldı. Evet. Mahkeme heyeti olmayan deliller ilk günden çöken iddianame ve suçlamalarla hüküm verdi. Gazetemiz yönetici, yazar ve muhabirleri hakkında verilen hapis cezası kararları utanç belgesi olarak yerini aldı diyor. Diğer gazeteler bunu görmemiş. Ne yapalım?
Açık Gazete.
Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.
Günaydın Fikret, merhaba, hoş geldin.
Günaydın, merhabalar.
Günaydın, hoş geldiniz.
Selamlar.
Bengi yok bugün.
Bengi yok.
Ben devam ediyorum.
Geçen hafta 15 gün önce
15 bıraktım. Gün önce bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bir ufak hızlı hatırlatma yapalım. Degrowth konferansının ilk kez yapılan konferansın 10. seneyi devriyesi münasebetiyle biz de Degrowth, Türkçe'ye kontrollü küçülme ya da büyümeme olarak çevirdiğimiz Degrowth hareketinin son 10 yılda neler yaptığını, hangi tartışmaları başlattığını, hangi alanlarda ilerlemeler kaydettiğini bir konuşalım, sohbet edelim istemiştik.
Evet, onun devamını getirelim şimdi.
Evet, şimdi malum bu büyüme fetişizmi sadece bu topraklarda değil, dünyanın birçok yerinde de var. Özellikle siyasi başarının ekonomideki büyüme rakamlarına indirgenmesi çok sık karşılaştığımız bir olgu. Ve yine hatırlayacaksınız, büyüme rakamı gayri safi milli hasıladaki değişimi ölçmekte ve bu milli hasılaya giren rakamlar ne üretirseniz üretin, bunu yaparken ne tür sosyal ve ekolojik maliyet verirseniz verin, bunlardan azade bir şekilde oraya yazılmakta. Yani dolayısıyla siz kömür çıkarttınız diyelim. Bu kömürü çıkartırken sosyal maliyetler yarattınız ya da ekolojik maliyetler yarattınız. Bunlar dikkate alınmıyor. Çıkan kömürün parasal, evet, değeri yazılıyor. Ya da işte bir baraj yaptınız, ya da bir nükleer tesis açtınız, ya da bir yol yaptınız, ya da bir havaalanı açtınız. Bütün bunların ekonomiye katkısı yazılırken çevresel ve sosyal maliyetlerin hesaba alınmaması gibi bir durum var bilindiği üzere. Her ne kadar bu konu son 20-25 yıldır gerek iktisat dünyasında gerek büyüme üzerine çalışan kurumların masasının üzerinde duruyorsa da, ki örnek olarak Birleşmiş Milletler'in İnsani Gelişme Endeksini geliştirmiş olduğunu hatırlatalım. Yine de tartışmanın ana ekseni büyüme rakamları üzerinde gidiyor. Türkiye'de bakacak olursak işte iktidarın başarısı ve bu arada da daha belki de enteresanı muhalefetin iktidarı eleştirisi hep bu büyüme rakamları üzerinden. Yani iktidar tamam diyor ki ben şu kadar büyüdüm. Muhalefet de diyor ki yok, yalan söylüyor, işte ne bileyim rakamlarla oynandı, şu oldu bu oldu. Herhangi bir şekilde bu kavramın kendisine, bu yaklaşımın kendisine yönelik bir sorgulamadan bahsedilmiyor. Ama dediğim gibi maalesef bu sadece bu topraklarda değil, dünyanın çeşitli yerlerinde de karşımıza çıkan bir olay.
Temel paradigma, yani temel sorun da burada odaklanıyor herhalde. Çünkü aynen, bu gezegenin mahvedilmesi pahasına gerçekleştirilen bir şeyin ilerleme olarak, iyi bir şey olarak sunulması gibi bir çarpıklıktan bahsediyoruz.
Evet, halbuki biliyoruz ki bu maliyetlerin, ekolojik maliyetlerin bir kısmının geri dönüşü yok. Hani ya yaptık, yanlış yaptık, bunu düzeltelim dediğimizde bir kısmını düzeltebiliyoruz. Ama bir kısmı artık düzeltilemeyecek noktalarda.
Geri dönüşü olmayan.
Geri dönüşü olmayan, ki bunların tabii en başında en önemli çevresel sorun olarak karşımızda duran iklim meselesi var. Yani burada hadi biz bu işi durdurduk dediğimiz zaman geriye dönüşü büyük ölçüde olamayacak maliyetlerden bahsediyoruz. Şimdi tabii burada enteresan noktalar da var ki bu son yıllardaki tartışmalarda giderek daha fazla ifade edilmeye başlandı. O da şu, yani bu büyüme paradigmasının maliyeti, yani sadece sosyal anlamda ve ekolojik anlamda çıkmıyor, başka birçok alanda da çıkıyor. Biraz bunların üzerinden gidelim isterseniz. Buradaki ilk değinilmesi gereken nokta büyüme ile demokrasi ve otonom yapılar arasındaki tansiyon. Yani büyüdükçe ister istemez diyorlar, siz daha hiyerarşik yapılara geçmek durumundasınız, daha otoriter yapılara geçmek durumundasınız. Dolayısıyla yerel kalabilmek, küçük kalabilmek, doğrudan demokrasi kurallarını işletebilmek, işte otonom yapılar ihdas etmek büyümeyle maalesef çelişki içerisinde. Bu vurgulanan noktalardan biri.
Evet, yani çeşitli kompleks toplumların tarih içinde büyük imparatorlukların, işte Aztekler, Mayalar ya da Anasazi denen topluluğun mesela büyüyüp ondan sonra da nasıl çöktüğünü gösteren çok sayıda ilginç yazı çıkıyor. Yani bir noktadan sonra bu büyümeye hiçbir şey yetişmiyor. Yani ne kaynak yetişiyor, ne besleyebilecek bir insan da bulunamıyor. Onun üzerine eziyorlar tabii.
İkinci nokta, yine son konuşmamızda bahsetmiştik ama ayrıntısına girememiştik. Büyüme beraberinde ekolojik maliyetler getiriyor dedik ve bu ekolojik maliyetlerin günümüz koşullarında çok ciddi adaletsizlikler getirmekte olduğunu görüyoruz.
Bu da
yani
çok
bu
önemli.
Çevresel adaletsizlikler dediğimiz, yani yaptığınız bir işin ekolojik maliyeti kimi durumda hepimizin üstüne çıkıyor ama kimi birçok durumda da siz bu maliyeti başkalarına yansıtabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki çevresel adaletsizliklerin artmasının arkasında da bu büyüme paradigmasının olduğu daha fazla dile getirilmeye başlandı. Ki bunun belki de en önemli alanlarından bir tanesi işte literatürde kuzey-güney işte çatışması dediğimiz,
evet, çelişkisi.
Çelişkisi dediğimiz süreç. Kuzey hem işte kirli teknolojilerini güneye pas ediyor, hem de kuzeydeki atıklarını güneye depolamak üzere gönderiyor. Ayrıca da güneyin yeraltı kaynaklarını, madenlerini acımasızca kullanıyor. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman ciddi bir ekolojik adaletsizliğin ortaya çıktığını görüyorsunuz. Ve büyüme arttıkça adaletsizliklerin daha da derinleştiğine dair yapılmış ciddi çalışmalar var. Bu da tabii ki çok çok önemli bir nokta. Yani siz bir yandan büyüyorsunuz kuzey olarak ama bunun karşılığında da başkalarını ekolojik anlamda mağdur ediyorsunuz. Öbür taraftan tabii kuzeye baktığımız zaman ya da işte gelişmiş ülkelere baktığımız zaman gelişmiş ülkelerin içerisinde de ekolojik anlamda adaletsizliklerin olduğunu, yaratıldığını görmekteyiz. Yani işte ne bileyim ben, kimi kentlerde eğer hava kalitesi farklılaşıyorsa kötü hava kalitesinde oturanların kimler olduğunu tahmin etmek herhalde zor değil.
Evet, ve mesela çok acayip bir Texas'taki bu son fırtınanın vurduğu.
Şimdi oraya gelecektim. Bir şunu da düzeltmek lazım herhalde. Ekoloji dediğimiz zaman genelde işte iklim, yağmur, işte yeraltı yerüstü suları, işte doğal hayat, fok balıkları, kaplumbağalar, tamam. Yani bütün bunlar tabii ki var ama öbür taraftan da doğal afetler olarak geçen, aslında biraz incelediğimiz zaman bunların hiçbirinin doğal olmadığını görmek de mümkün. Fakat işte fırtına gibi, işte sel gibi doğanın bir anlamda isyan ettiği noktalarda bu isyanın maliyetini de Amerika örneğinde çok fazla gördük. Genelde hep işte toplumun sosyoekonomik yapı anlamında en alt katmanlarının bu maliyeti çektiğini görmekteyiz. Şimdi burada da tabii çok ciddi bir adaletsizlik var.
Teksas'taki rafinerilerde akıl almaz şeyler oldu. Yani bütün zehirlenen fabrika patlamaların olduğu, kimyasal tesislerin, rafinerilerin olduğu yerdeki bütün o çalışanlar, emekçiler zaten sadece onlar bulunuyor orada, yaşıyor. Geri kalanı asıl işletme yöneticileri ve sahipleri şirketlerin bambaşka yerlerdeler zaten. Zenginler yani.
Evet, yani bu ekolojik maliyetlerin bir kısmı senin de dediğin gibi çalışma koşullarıyla da çok bağlantılı. Yani örneğin petrokimya sektöründe olduğu gibi bir başka örnek vereceğimiz alan mesela boya sektörü.
Evet.
İşte mesela burada çalışanlar ne kadar kimyasal gazlara maruz kalıyor. Şimdi bunun üzerinde tabii çok ciddi durmak lazım. Türkiye gibi enformalitenin yüksek olduğu yerlerde özellikle bu tür maliyetler çok çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla bir herhalde bu düzeltmenin bir kez daha altını çizmek lazım, hatırlatmanın altını çizmek lazım. Ekoloji dediğimiz zaman sadece işte doğal kaynaklardaki işte yıpranma, kirlenme ya da iklimdeki değişiklik değil. Çok daha geniş süreçleri görüyoruz. Doğal afetleri görüyoruz. Çalışma hayatındaki kötü koşulların mevcudiyetini görüyoruz. Görmek durumundayız. Ve büyüme hep belli kesimlere adaletsizlikler yıkan, bunlar üzerinden giden bir süreç. Ve bu süreci değerlendirirken sadece eyvah ekolojimiz mahvoluyor şeklinde bakmamamız lazım. Ekolojinin yıpranmasından, kirlenmesinden, doğal kaynakların kullanımından kaynaklanan sıkıntıların maliyetinin çok ama çok daha fazla belli kesimlerin, belli ülkelerin ya da yeryüzünün, yerkürenin belli bir kısmının üstlendiğinin altını çizmemiz lazım.
Çok, yani son bir ufacık parantez açayım izninle. Yani özellikle Hindistan'da ama başka yerlerde de bu kirli hava şehirleri mahvediyor ya, Çin'de. Evet. Ama Türkiye'de de çok açık bir şey, bariz bir şekilde görülüyor Toraks Derneği'nin yaptığı araştırmalardan filan da. Ve orada son araştırmalar akıl durdurucu şeyler. %95'i halkın ve yoksul kesimlerin üzerinde tamamen etkilendiği ve hatta ana karnındaki bebeklerin, rahimdeki bebeklerin bile solunum yolları problemleri yaşayabileceği, hatta beyinlerinin gelişmesinde daha geri zekalı olmaları ihtimali bile var. Yani böylesine muazzam bir adaletsizlik çıkıyor ortaya.
Evet. Şimdi iki noktanın daha üstünde durmak istiyorum. Bir tanesi Jevons paradoks diye literatüre geçen bir kavram ki yine bir bahsetmiştik ama biraz daha açalım. Özetle diyor ki siz ekolojik olarak daha işte dost bir teknolojiye geçtiğiniz zaman eco efficiency dediğimiz, yani yeşil dostu bir üretim sürecine girdiğiniz zaman tamam, yani güzel bir şey yapıyorsunuz. Ama çoğu zaman bu şöyle bir süreç oluşturuyor. İnsanlar artık çevreye zarar vermiyorum diye eskiden atıyorum bir birim kullandıkları o aleti bu sefer 3 birim, 4 birim, 5 birim kullanmaya başlıyorlar. Ve her ne kadar tek birim üzerinde bir kazanım varsa da tüketim arttığı için, tabii tüketimin artabilmesi için de üretim arttığı için net çevre üzerindeki etki teknoloji gelişme öncesine göre çok daha fazla olabiliyor.
Evet.
Ve şimdi ampirik olarak yapılan çalışmalara baktığımız zaman da bu Jevons paradoksun birçok alanda karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani tamam, hani yeşil teknolojiye geçmek, yeşil dostu süreçlere girmek iyi, güzel. Bunu tabii ki destekliyoruz, yapıyoruz. Ama bunu degrowth hareketiyle bir anlamda kombinlemediğimiz zaman, buluşturmadığımız zaman bu çok naif bir yaklaşım olabiliyor.
Aynen öyle. Yani bu gözden de çok kaçan ciddi bir paradoks yani. Evet. Kendimizi de aldatmış oluyoruz. Onlar, başkaları bizi haydi haydi aldatıyor zaten.
Evet, tabii bunun daha ekonomi politik boyutu var. İkinci nokta da tamam, hani büyüyoruz ediyoruz da ne oluyor sonuçta? Bir de o açıdan bakmak lazım. İşte rakamlar artıyor. Bunun herhalde politik bir getirisi var değil mi? Ki konuşuluyor bu kadar. Ama kişisel hayatlarımızda neler değişiyor? Şimdi bunu da şöyle açmak lazım ve oradaki bir yanlış anlamayı da izale etmek gerekiyor kanımca. Kontrollü küçülelim dediğimiz zaman valla herkes mi küçülecek? Herkes mi büyümekten vazgeçecek? İşte Afrika ülkeleri de mi frene basacak sorusu var. Bir keresinde bunu düzeltmek lazım. Yani büyümeme özellikle gelişmiş ülkeleri hedefleyen bir yaklaşım. Bu yaklaşımın bir keresinde altını çizmek lazım. Sizin çok temel ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerektiği konusunda kimsenin itirazı yok ve olamaz. Peki bu gelişmiş ülkelere baktığımız zaman, Avrupa'ya baktığımız zaman, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte ara ara duraklamalar oldu ama Avrupa sürekli büyüdü. Peki büyüdü, bu büyüme beraberinde ne getirdi? Ona bakalım. İşte tabii neyi ne kadar nasıl ölçüyor konusu belki ayrı bir tartışma konusu olabilir ama insanların mutluluğunu ölçen çeşitli endeksler var. Bu endekslere baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyümeyle birlikte belli bir mutluluk artışının olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada barışın tesis edilmesi, yaraların sarılmaya başlanması söz konusu. Ama öbür taraftan da yani işte yıkılmış bir Avrupa var. Oradaki temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için altyapı tesislerinin yeniden kurulması, işte yıkılmış evlerin yeniden yapılması, tamir edilmesi süreçleri var ve bu beraberinde insanlara bir mutluluk getirmiş. Bunu çok net görebiliyorsunuz endekslerde. Ama kabaca ondan sonra bu endeks sabit kalmış durumda.
Evet.
Yani şimdi tabii diyebilirsiniz ki bu endeks ne ölçüyor, ne kadar ölçüyor, neyi ne kadar, yani şimdi tabii mutluluğu ölçmek bu işte kilogram değil, mezure değil ama yani bu endekslerin de bir şey yakaladığı açık. Dediğim gibi istiyorsanız bunu daha ayrıntılı bir noktada konuşabiliriz. Ama baktığımız zaman büyüme, ki Avrupa kaç kat büyüdü 1945'ten sonra, bu büyümenin beraberinde bir mutluluk getirmediği çok açık olarak görülüyor.
Bir yerde sabit kaldı.
Bir yerde sabit kalmış durumda. Şimdi tabii burada çok da yine son olarak onu söyleyip sonra kapatalım. Burada enteresan bir şey. Şöyle bir tetikleme oluyor. Ben bakıyorum Ömer Madre araba almış. Ha, o zaman ben de alayım diyorum. Ben senden, seninkinden daha iyi bir model alıyorum. Bu sefer sen diyorsun ki Fikret daha iyi bir arabaya geçti. Ben de arabam. Bu böyle bitmeyen bir mesele ve biraz hani etraf ne yapıyor? Komşularım ne yapıyor? Akrabalarım ne yapıyor? İşte sınıf arkadaşlarım ne yapıyor? Kimler nerede tatile gitti? Yani sizin herhangi bir mala ihtiyacınız olup olmadığını kendi başınıza düşünüp karar vermenizdense etrafa bakıp, etrafın yaptığına bakıp karar alıyor olmanız tabii çok önemli ve son zamanlarda da giderek tartışma konusu olan bir alan. Bu arada da ufacık bir duyuru yapalım. Boğaziçi Üniversitesi olarak Humanities Geceleri diye bir program başlattık. Hmm. 8 Mayıs Salı günü saat 19.30'da Fiskos diye bir başlığımız var. Biraz bu konuları işleyeceğiz.
Beşeri ilimler diye mi çeviririz?
Evet. Humanities, evet. Yankı Yazgan gelecek. Sema Kaygısız gelecek ve Kambersizliğin Olmaz Ben Olacağım.
8 Mayıs.
8 Mayıs Salı günü saat 19.30'da Humanities. Fiskos.
Fiskos.
Çok önemli çünkü işte kimin ne dediğine, bu Fiskos üzerinden giden aslında bir ekonomik hayatımız var, yaşantımız var. Ve biraz da belki bunları masaya yatırmak, biraz da bunları tartışmaya başlamamız gerekiyor. Yani sonuçta biz niye yaşıyoruz, niye çalışıyoruz, bu çalıştığımız parayla ne yapıyoruz sorularını özellikle gelişmiş ülkedeki insanların sormaya başlaması lazım. Yani en azından ben bunu yaparken çevreye ne tür maliyetler getiriyorum sorusuna geçmeden önce çok daha temel felsefi bir soruyla belki de sürece girebilmeleri söz konusu. Şimdi tabii bu hani bunu bu işleri konuşmaya devam edeceğiz ama şöyle kapatalım. Bu büyümeme degrowth hareketi hani bu konuya değinen 3-5 kişiyi saymayacak olursak bir 15 yıllık olay. Bunun bir akademik ayağı var, bir aktivist ayağı var ve işte 10 sene önce ilk kez yapılan degrowth konferansı bu iki ayağı buluşturmayı hedefliyordu ve ondan sonra yapılan konferansların hepsinde de bu iki ayak, aktivist ayak ve akademik ayak bir araya gelip işte tartışmaya, bir takım fikirler geliştirmeye başladılar. Çok işte heyecanlı, güzel konferanslar oluyor. Bu konuda işte çalışan birkaç spesifik üniversite var. Bunların bir tanesi de Barcelona'daki Autonoma Üniversitesi. Ki oradan arkadaşlarımızı ara sıra konuk etmiştik Açık Radyo'da. Bunun umarım mevcut paradigma üzerindeki etkisi, eleştirel etkisi artarak artsın. Zor.
Ve yani, bir an önce de artsın. Bir an önce çünkü de artsın, zamandan evet. Bir hayli daralmış vaziyette aynen, görebildiğim aynen. Kadarıyla yani.
Aynen. Evet. Bir hani selam verelim dedik degrowthçu arkadaşlara. 10 yıl oldu ilk konferansın düzenlenmesinden itibaren. Gelişmeleri tekrar bu konudaki gelişmeleri, tartışmaları aktarmaya devam ediyor olacağız.
Evet. 18 Mayıs Salı günü 19.30'daki Humanities Fiskos şeyini de bir kez daha hatırlatalım.
Evet.
Çok
peki,
teşekkürler.
Teşekkürler.
Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.
Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Arayı müteakipte Fukushima tanığıyla konuşacağız. Masumi Kawata konuğumuz olacak. Ve Fukushima'da, Japonya'da nükleer reaktörler yapılırken birçok insanın iş bulacağı için sevindiğini söyleyip sonra da Sinop ve Akkuyu'nun oraya benzemesinden korktuğunu dile getiriyor. Fukushima tanıklarından Masumi Kawata.
Dün gerçekleştirilmiş bir panel vardı. Bu panelle alakalı detaylı bilgileri Pınar Tarcan imzalı bir anet haberinde de görebilmeniz mümkün. Bizim bu programda daha önceden kaydettiğimiz için, yani panel öncesinde kaydettiğimiz için panelden daha ziyade Fukushima'daki doğrudan tanıklığın neler olduğundan bahsedecek ve son gelişmeleri aktaracak Masumi-san.
Evet, yani şeyde dönmenin niye istemediklerini, mesela insanların çok bilmediği bir şey, bir epey yüksek sayıda insanın dönmeyi reddettiği meselesi var ve onlar bayağı direniyorlar, bir sivil itaatsizlik vaziyeti bile var orada. Onun detaylarını konuşacağız. Ta Japonya deyip geçmemek gerekiyor.
Çünkü aynı zamanda o firmalarda Türkiye'ye gelip nükleer santral inşa etmek istiyor.
Evet, para bulurlarsa tabii. Peki, şimdi ona geçeceğiz.
Gazete.
Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve
Açık Gazete programında konuğumuz var. İlk defa Açık Radyo'da Japon konuklarımızla galiba Açık Gazete içinde ilk defa yapıyoruz. Konuğumuz Kowata-san, Masumi Kowata, Fukushima'daki büyük Fukushima eyaletindeki büyük felaketin de içinden yaşayanlardan bir tanesi. Şimdi bu No Nukes Asia Forum diye bir şey var. Yani Asya Forumu nükleerlere karşı 24-25 Nisan tarihlerinde İstanbul'da ziyaret vardı. O vesileyle İstanbul'u ziyaret etmişler ve bu kayıt dan sonra da bir başka bir şeye de katılmaları söz konusuydu, panele. Ama o panel olmadan önce biz kendilerini burada misafir ediyoruz. Yanımızda da Pınar Demircan var. Hem Japonca konuşmaları bize iki taraflı olarak çevirecek hem de kendisi zaten bir Yeşil Gazete yazarlarından iklim yazarı, çevre yazarı ve iklim aktivisti diyebiliriz.
Nükleersiz aktivisti daha çok.
Evet.
Yokoso.
Yokoso.
Arigato.
Arigato. Domo osanarimasu.
Evet.
Çok teşekkür ederim.
Şimdi yani öncelikle neyi soralım?
Burada bulunmalarının gerekçelerini açıklayarak başlayabiliriz ki galiba Fukushima üzerinde birinci elden kaynakları duyabileceğimiz nadir zamanlardan bir tanesi içinde de gireceğiz bu kayıt vesilesiyle. Önce neden buraya gelmişler, hoş gelmişler onları söyleyelim, evet.
Soşte naze Turku ni korere tan desu ka? Çoto sesime şite kudasai. Yokoso, moçurun. Naze desu ka, sono riyu?
Watashi wa, Fukushima no genpatsu jiko ga, iman Nihon de wa, uwatta mitai ni iwaremashite, mou nan no higai mo arimasen kara, anata gata wa kari nasai to iwareteru koto ni taishite, totemo hanpatsu shite ite, doko ka ni uttaete ikitai と思った時にアジアのニュークスからお誘いがありました。
Fukushima nükleer felaketinin felaketi bitmiş gibi davranılıyor hükümet, siyasi iktidar tarafından ve dünya genelinde de bunun böyle olmadığını bilinmesi gerekir. Ben bu sorumluluğu hissederek tam da bu zamanlarda No Nukes Asia Forum'dan bir davet aldığım için No Nukes Asia Forum bu arada 25 yıllık geçmişi olan 17 ülkeyle istişareler yaparak nükleer karşıtı eylemler organize eden bir forum ve toplantılar organize eden bir forum. O vesileyle geliyor kendisi. Oradan davet alarak geliyor.
Peki belki bu durumda da şeyi sormamız lazım. Bitti zannediliyor felaket. Devam ediyor ne demek? Biraz onu açıklayayım.
Sonu Fukushima その死災はね震災は終わったようだけど、終わったようと言われるその理由は、そして、終わっていないことは何ですか？終わっていないこと特に伝えてください。
今の日本の政府とか、はい、福島県の方では原発事故から7年が経ってもうみんな帰れますよと、みんな早く帰ってふるさとをもう一度復興させましょうと言われているんですけど、私たち住民からしてみると放射線量がまだ高くてまだなかなか帰れるような状況ではないと反発をしています。
Hı hı. Biliyorsunuz 7 yıl oldu Fukushima nükleer felaketini yaşamaya başlayalı. Bu süreç içerisinde son yıllarda özellikle herkes evine dönsün diye bir yaklaşımı var hükümetin. Bunu da bunun doğru olmadığını söylemek bize düşüyor. Bunu engellemeye çalışıyoruz.
Eve dönmekten kasıt nedir?
Yani radyasyon, radyoaktif kirli olan yerlere, resmi tahliyelerin dahil olarak yapıldığı yerlere insanların dönmesi, evlerine dönmesine çalışılıyor. Çünkü ayrıldılar birkaç gün içerisinde evlerinden. Başka yerlere götürüldüler. Pardon, ben ekstra bilgi veriyorum öyle konuya girince.
Yok canım, tabii yani böyle bir bir olayın tam anlamıyla kavranması için uğraşıyoruz, evet. Birlikte yani, evet, illa tercüme meselesi. Evet, yani evlere dönmenin de ayrıca önemli bir cesaret işi de olduğunu anlıyoruz o zaman, değil mi?
Ona sorayım ben. Evet, ben その家に帰るということは本当はする人もいるでしょ、家に帰る人もいるでしょ、うん、それはなぜですか？
家に帰りたい方はどちらかといえば高齢者で、お年を召した方々が都会ではなかなか暮らしができないので、家に帰って最後はそこで死ぬのを待ちたいと。で、若い人はそれはしたくない。
Aslında cesaret değil, tam tersi. Burada şöyle bir şey var. Evlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Yani hükümetin desteklediği o ayrı bir tarafı, ama aslında kolaylaştırıyor evlerine dönmelerini. Çünkü çok zor gittikleri yerdeki yaşam, tahliye edildikleri yerlerdeki yaşam. Ekonomik anlamda çökmüş durumdalar. Ve evlerine dönüp yaşadıkları yerde, daha önce bu nükleer felaket başlamadan önce yaşadıkları yerde ölmek istiyorlar. Evet. Öyle ölmek istiyor. Ölmeye gidiyorlar yani. Evet.
Benzer bir durum Çernobil'de de yaşanmıştı, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Çernobil'deki insanlar da artık yani evlerinde ölmek istedikleri, evet, için bir kısmı geri dönmüştü. Aynı durumu Japonya'da da görebiliyoruz, evet, demek ki.
Onun kitabında da
Svetlana Alekseyeviç.
Evet. Svetlana Alekseyeviç de Çernobil'den seslerde, evet, gayet net olarak anlatıyordu herhalde. Yani şu andaki peki şeyi de soralım. Yani 7 yıl geçmiş olmasına rağmen felaketin 165 bin kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor. 50 bin kişi de evine dönememiş.
Dönmeyen, direnen olmuş.
Dönmeyen, evet. Direnenler. Evet. Bu çok önemli bir nokta.
Evet. その避難した人々のすべての数、1万6千ぐらい、これで5万まだ戻っていないことは、うん、我慢して戻っていないことは大事なんですね。
そうです、
ね、うん、そうです、ちょっと言って、うん、
最初は16万5千人の方が福島県から出ていったり、まあ、避難しましたが今はその5万人以上になっ、まあ、減ってしまったんですけど、でも、うん、自分の自宅に帰るということは、うん、特に原発の周辺の自宅に帰るということは、放射線量が高いところで、もう何があっても我慢しなさいというような形なので、住民はそんなのはもう我慢できない。
İşte bu da öbür kısmı, toplum içerisindeki, evet, o tahliye edilenlerin içindeki çılgınlığı diyelim biz. Bu çılgın kelimesini zaten çok farklı artık görüyoruz, çılgın projelerden dolayı. Evet. Bu çılgınlığı yapmıyorlar. Dönme çılgınlığını yapmıyorlar. Ve kendilerini, sağlıklarını, geleceklerini önemsedikleri için dönmüyorlar. 50 bin kişi.
Evet. Peki bu, o da yani radyasyonun yarattığı tahribatın da büyüklüğünü belki biraz da konuşmamız gerekiyor. Yani manevi olarak da bütün bu konuştuğumuzun öncelikle ruhen yani toplumsal yaşamı, aile yaşamını, çoluk çocukla, ana babalarla olan ilişkileri de tahrip ettiği gibi, bir de bizatihi radyasyona maruz kalmanın yarattığı hastalıklar falan var. O durumu da birazcık sorabiliriz,
tabii,
değil
tabii.
Mi?
Tabii tabii. Sono Nisan ni yakuni jun nananin irun janai desu. Sono koto o chotto iimashou.
Hai.
Sore.
Genpatsu no jiko ga okite kara, jisatsu toka, jibun de jibun no inochi o tatsu toka, ato wa byouki de亡くなる、つまり関連死と言われるんですけど、関連死の方は2227人いるんですけど、本当にみんな行きたいと思っていたけれども、震災が起きた後、もう避難している時から、やはり薬も、もう持って出られなかったので、薬も飲まないで、倒れて亡くなっていた方とか、あと自分の家畜やペットを置いてきたもので、それに対するもう苦しみから自殺をされた方々もいます。
Şimdi pek çok mesele var. Bir tanesi mesela hastalanıyorlar. İşte ilaçlarını, günlük ilaçlarını almayanlar, alamayanlar var. Çünkü acilen terk etmişler evlerini. Kalp hastası var, yaşlılar var. Kaldı ki tarım bölgesi bu kişi.
Evet.
Ve orada bu tedariki sağlayamadıkları için sadece bu kadar değil. Su da yok. Gittikleri yerlerde su yok. Çeşitli ekipmanlar, yaşam şartları çok zor. Bir böyle ölenler var. Bir de intihar edenler var. Evet. Bu toplam sayı 2227 bilinen. Bunun 3 kat fazla olduğu sanırım. Bunu ben ekliyorum. 3 kat fazla olduğu düşünülüyor bu arada.
Bu 2227 intihar eden ya da hastalık.
Hepsi. ölen nükleer felaketi. Yani hani deprem, tsunami nedeniyle 17, kusura bakmayın ek giriyor. 17 bin kişinin öldüğünü söyleniyor.
Evet.
Fakat ekstradan nükleer santraldeki o radyasyonun yarattığı kirlilik nedeniyle ve de bu intiharlar nedeniyle ölenlerin sayısı 2227 olarak açıklanıyor. Aslında 3 katı bunun.
Ben de bir şey sormak istiyorum. Peki diğer canlıların durumu ne, nedir? Yani insanlar benim bildiğim kadarıyla evlerindeki hayvanları da, beraber yaşadığı canlıları da bırakmak zorunda kaldılar tahliye esnasında. Almadılar onları da. Hem o canlılar hem de bölgedeki diğer canlıların durumu ne alemde?
Kaçıkı no koto o ima ikimashou.
Kaçıkı wa uşi ya buta ya 馬など飼ってましたが、彼らに、2、3日で帰れると思ったので、餌もやらないで、避難したんですが、やはり家畜たちは、餌をもらわないかったので、餓死をしてしまったり、もう本当に逃げてしまったり、本当にそういう、もう、でも最後には、家畜を全部、毒の薬を飲ませて、殺してしまいました。
Şimdi çok yine bu da çok acıklı bir tablo ortaya koyacak. İnsanlar acilen evlerini terk ettiler. Yani görevliler geliyor, çıkacaksınız diyor. Çıkıyorlar ve hayvanlarını bırakıyorlar, evcil hayvanlarını. Yani orası bir de dediğim gibi tarım bölgesi. Atları, işte çiftlik koyun, hayvanları, koyunları, köpekleri, kedileri var. Hepsini bırakıyorlar öyle. Hemen geleceklerini sanıyorlar bir de hani. Ama radyasyonun hani gerçeklerini yaşadıkça da dönemediklerini görüyorlar. Yasaklar konuyor vesaire. Hayvanlar yemsiz kalıyor. Yemsiz kalanlar vahşileşiyor. Eğer koparabiliyorsa zincirini, boynunu da kopartıyor azıcık tabii. Yani o bir orada can hıras bir yaşam savaşı veriyor. Sonra zaten radyasyon almış durumda. Ayrıca bir de vahşileşiyor. Kendi şartları değiştiği için hayvan. Hayvanın yaşam şartları değiştiği için ve de tabii şey insanlar bir süre sonra geliyorlar hayvanlarına bakmak için, en azından bir bakıp dönebilmek için. O zaman da ya bu vahşileşmiş hayvanlarını kendi elleriyle öldürmek zorunda kalıyorlar zehirli yemler vererek.
Evet, yaban hayvanları peki? Onların durumu nedir?
Evciler yabanlaşmış oluyor. Onu da sorayım şimdi. Sonra yasei kabutsu wa doubutsu wa dou desu ka?
Yasei no naka de wa inoshishi ga toku ni mo jinka wo arashite, ie wo arashite, mo soita monosugoi mo fun ni mamireta youna, watashi no uchi mo fun ni mamireta hidoi jōkyō ni nattete, sore mo atte mo dare mo kaerenai to omotte.
Vahşi hayvanlar da evlere saldırıyor ayrıca ve evleri kirletiyorlar, yıkıyorlar, darp ediyor. Yani dağlardan artık iniyorlar şehre.
Evet.
Onlar da herhalde radyasyondan da etkilenmiş olmaları beklenebilir.
Radyasyonun en çok dağlarda olduğunu söyleyebiliriz mesela. Dağlarda, evet. Nehirlerde, yani temizlenmesi mümkün olmayan yerler esasen. Yani temizlik yaptık demelerine rağmen oraların temizlenmesi de mümkün değil. Hani o temizlik faaliyetinin oralarda yapılması da mümkün değil.
Bu tahliye çalışmalarına, daha doğrusu durdurma çalışmalarına bir takım balıkçıların da katıldığı, bölge halkının da doğrudan dahil olduğundan bahsediliyordu. Onların durumu ne? Onlarla alakalı olarak çıkan çeşitli haberler de vardı. Kendini feda eden mühendislerden de bahsediliyordu. Onların durumları nedir acaba?
İki konu farklı. İsterseniz evet. Önce balıkçılardan tabii. Gidelim. Evet. Sakana gyogyo no koto chotto ryogyo no koto hanashimashou.
はじめ、震災の後はしばらく福島県のほ他の県も漁業はできませんでしたが、福島県外は漁業が再開したんですけど、福島県は一部のところで漁業が始まりまして、しかし漁業で魚を取ってもその魚は必ず厳しい検査があって、検査を取らなければ今でもそうなんですが魚は売れないことになってます。だから本当に特に双葉郡っていうか原発の近くの方は誰も帰ってないし、魚というか魚をやってた漁師さんたちは一切仕事ができない。
もう奥間の町のことも言いましょう。
奥間の町の中でもやっぱり漁師さんがいらっしゃいましたが、もう全く仕事はもうできないので、もう離れてしまいました。
Şimdi şöyle anlatayım. Futaba ve Okuma diye iki şehir var. Bunlar yan yana ve nükleer santralin bulunduğu bölge. Buralarda balıkçılık yapılıyordu. Bu balıkçılık artık çok zor. Yani yapılamıyor, yasaklar var. Balık tutmak artık test yapmak için yapılan bir faaliyet neredeyse. Yani o radyoaktif test var mı yok mu diye yapılan bir faaliyet haline gelmiş. Futaba'ya dönen yok. Okuma şehri de aynı şekilde hala terk edilmiş durumda ve mesela Okuma'da oturuyordu bu arada Kovatasan. 100 kilometre mesafede başka bir şehre, Aizu Wakamatsu diye bir şehre taşındı. Yani bıraktı evini.
Evet, burada peki balıkçılık önemli bir faaliyet.
Çok önemli bir faaliyetti.
Yani Japonya'da genel olarak öyle olduğunu evet. birçok yerde biliyoruz ama yani belki de balıkçılıktan başka tarımsal faaliyetler ağırlıklı da olabilir mi? Yoksa balıkçılık olduğu gibi onların hayatını derinlemesine etkiledi mi diye de bir soru geliyor insanın aklına.
Tabii. Sono ryogyo no ano seikatsu kawatta mo ano senmon mo kawatta de shou senmon
de. Tokuni Namie machi te an desu kedo, soko wa ano kono Shinoppu to ita youna machi de, ano hontou ni gyongyo de
Yine bu bölgede Namie diye bir şehir var ve Namie Sinop'a çok benziyor. Aslında cıvıl cıvıl böyle bir balıkçı kasabası ve şey hani artık balıkçı olmak istemiyor kimse. O balık tutma faaliyeti bitti. Bir yaşam şekli değişiyor esasen.
Evet. Peki şimdi nasıl gideceğini düşünülüyor. Yani geleceği nasıl gördüğünü de sormanın tam zamanı yani.
Ya doğu mu imaska? Mirai wa dou narimasu ka ne?
Mirai wa mo ima fukkou fukkou to sawaidemasu kedo, sonde kaerimashou to ittemasu ga, hontou ni kaetta hito wa wazuka nan de, tore mo toshi o totta katagata de, mo watashi tachi no mawari wa tabun machi toshite naritatanai n janai no. Mo soko ni wa juumin wa zettai kaette konai to mou.
Yani herkes dönüyor deniliyor ama bu aslında doğru değil. Hani çok az dönen insan var. Mesela sen şunu söylemek lazım. 360 bin tahliye yani resmi olarak 165 bin sayısını biliyoruz. 360 bin gibi bir 380 bin gibi bir rakam. Fukushima'dan alınan 10 ders. Bunu ben ekliyorum izninizle. Hani dinleyiciler için. Fukushima'dan alınan 10 ders. Çıkarılacak 10 derse bir kitapçık var. Evet. Japonya'da hazırlanan. Bu da çok mühim. Bütün bilgileri hani ilk yaşananları paylaşıyor. Ve burada Kovatasan'ın da söylediği gibi açıkçası dönme umudu yok insanların ve buralar terk edilmiş olarak bırakılacak. Biz geleceği göremiyoruz, hiçbir şey söyleyemiyorum diyor.
Gelecek hakkında bir şey söyle. Yani durumun 7 sene sonra ne kadar vahim bir geleceğe ilişkin olarak da ne kadar vahim olduğunu görebiliyoruz.
Çok evet, az dönen tabii. insanlar.
Yani hukuk meselesine değinmek istiyorum. Belki ondan sonra Sinop'ta neler gördüğünden de bahsedebiliriz ama adli süreç ne şekilde işliyor? Şirketin ve bu şeyi yapan sorumluların durumu nedir şu anda?
Tekko no tantosha wa donojo otai desu ka nanika iemasu ka ne? Sono mari haette nai kedo.
Tepko no tantosha wa kuni to isho de kuni wa nani ga nan demo fukkou sasete olimpiku wo mukaemashou to. Honde kuni no okane wo ippai tsukatte ironna tatemono tsukutte kenkyūjō mo tsukutteru n desu kedo touden no tepko no katagata mo yahari fukkou fukkou to daijoubu da to iimasu kedo sono honnin tachi no kazoku wa konai. Mo yappari minna hanarete.
Karera no ne? Sono tepko no ne?
Tepko no kazoku wa
TEPCO Tokyo Elektrik Şirketi. Tokyo Elektrik Şirketi ve Japon hükümeti birlikte hareket ediyor. Esasen nükleer felaketten önce de böyleydi. Ama sonra da bu ikisi birlikte hani sorunun giderildiğini, işte radyoaktif temizliğin yapıldığını, çünkü somut olarak yapılan faaliyetler de var. Onunla insanları inandırmaya çalışıyorlar. Ama aslında radyoaktif temizliği mümkün olmadığı yerlerde var. Velhasıl kendi aileleri ise uzaklaşmış durumda. Zaten dönmüyorlar ama başka insanların dönmesine çalışıyorlar. Bu TEPCO ve devlet işbirliği söz konusu yani.
Yani TEPCO çalışanları da mı dönmüyor?
Evet, dönmüyor. Dönmüyorlar. Kendileri ayrı uzak mesafelerde biliyorlar radyoaktif kirliliğin sonuçlarını, dönmüyorlar. そうでしょ、自分の家族は来ないでしょ、
来ない、
で、来ない、うん、でも一国の市民たち の、 あの帰ってほしいこと
そう
帰ってほしい、そう、aynen böyle.
Bir soruşturma var mı ortada ya da bir bağlanmış bir karar var mı? Tamamen bu insan hatası ya da ne bileyim bu konuyla alakalı olarak verilmiş olan bir gerekçe var mı, şey var mı, karar var mı?
Ano sono koto ni tashite saiban ni noseteiru desho?
So desu.
Dou desu ka saiban no susumu?
Saiban wa ima yatteru n desu kedo mo ano ma nanka touden a TEPCO wa かなりもう私たちは別にあの今回の原発事故が起きるとは想定してなかったと。だから私たちはもうあの最大限のことを やったから悪くはないと言ってますけども、でも原発で働いてた方々は本当にたくさんの方が亡くなったり今も亡くなってきていますが、本当に悲惨な状況なので、しかし国とTEPCOはもう上はあのなんせお金をかけてそれでももう、まあ、町を作って帰ってこさせたい、裁判は私たちの方が強い大丈夫だみたいに思ってまして、全然住民のことはあまり考えてない。
いや裁判進んでいますが、裁判開けたでしょ、うん、裁判に載せたでしょ、うんうん、裁判に載せて結果はどうなりましたか。
一度あの裁判勝った裁判が勝ったというか、福島地裁でやった裁判は勝ちました。
福島で açılan bir dava kazanıldı mesela. Hani bu aslında biraz şeyle ilgili. Hani evlerine dönmelerini istiyor hükümet. İnsanlar dönmüyorlar, direniyorlar ve dava açıyorlar birleşerek. Biraz bununla ilgili.
Otaşı Masonu'nun
kendisi de katılmış buna. Çünkü dönmüyor evine. 6 kilometre mesafede oturuyor nükleer santrali esasen. 100 kilometre öteye taşındı. Dönmüyor. Bir de bir ilave benden, tazminatlar ödüyordu hükümet. Bunun kesilmesini istiyor. Olimpiyatları da bunun için kullanıyorlar. Buradan olimpiyatlara geçebiliriz isterseniz mesela.
Evet, bir de Sinop'taki şeyi de sormak. Bu Sinop'ta yapılacak olan nükleer santrali de yapacak olan şirket TEPCO ile ilgili mi?
Mitsubishi de şu Sinop mu?
Mitsubishi mu? もう原発に関わった一企業で全然反省してないんだなと腹が立つしがっかりしてします。ほんで三菱には大熊の人も結構働いてたんで、彼らは本当はもうやりたくないと思う。
何トルコでやりたくない、
やりたいと思うけども、それは会社の命令で、そうやらなければ自分たちが生活ができないと思ってやっていくんだろうけど、でも内実はみんなもう原発はダメだよねと言って
もう分かっているでしょ、三菱、はい、外国には行って行きたくない、
そう行きたくないけど命令だから、
それも、aslında Mitsubishi'de çalışanları, şimdi mühendisler var, teknisyenler var, bunlar anlamış durumda nükleer felaketin nelere sebep olduğunu, çok yakından tecrübe ettikleri için ve yurt dışı projelerine bile gitmek istemiyorlar artık nükleer santralle ilgili, hani herkes yani anlama, idrak hali oluşmuş. Nasılsın?
TEPCO'luları göndersinler buraya yardım olarak.
TEPCO wa konay desu ka kokun? TEPCO ne? TEPCO aslında, şöyle özür dilerim. TEPCO Tokyo Electric, Mitsubishi şirket.
Evet.
Yatırımcı olan Mitsubishi. Evet. TEPCO bizim EUAŞ.
EUAŞ gibi, evet.
Demo.
Beraber bir ekip göndersinler.
Son olarak vaktimizin sonuna da geliyoruz. Sinop'taki durumla alakalı neler düşünüyor, ondan da bahsedebilir mi acaba bize?
Sinop ne itte mi tede şu? Do no yona kanji de işte. Nani o iyema, nani ga iyemasu ka ne?
Ano, yappari, mazu, douro desu yo ne. Nani ka atte hinan suru toki ni, douro wa, ano douro ja dame. Mattaku hidoi. Yappari douro wa hiroku te, 逃げれることをちゃんと想定してないと、後の何かあったら被害は大変だし、また原発を作るときには大きな重機がいっぱい通るんで、道路が一番先に何とかしないと。
Çok önemli bir noktaya değiniyor. Şimdi Sinop'u gitti. Önce biz bir saha turu yaptık Sinop'taki. Hani o alternatif etkinliğe katılmadan önceki gün. Çünkü panelimiz iptal oldu bizim mitingle, evet, beraber. Panel de o etkinin içine alındı. Bizim de bir günümüz boşalmış oldu. Ve Sinop'u gezdik. İnceburnu gezdik. Kesilen ağaçları vesaire gördük. Yolu da gördü. Nükleer santrale gidilen yolu gördü. Ve diyor ki şimdi o yol bir nükleer santralde felaket olursa bir acil durum halinde kaçılacak yol değil. Çünkü kendileri nasıl bir trafik sıkışıklığı yaşadıklarını, hani bunu deneyimlediler. Yol uygun değil. Bu altyapı çok önemli bir nükleer santral söz konusuysa. Bu nüfus ne tarafa hani kaçacak gibi bir kaos yaratabilir. Tek yol, dar bir yol var.
Evet, son derece önemli bir noktaya değiniyor Kovatasan. Yani peki niye geniş bir yol yapıp insanları kurtarmak istemiyorlar mı TEPCO ve diğer Mitsubishi şirketi acaba?
TEPCO değil, TEPCO Nevzuk, Mitsubishi'den ve Areva var mesela. Mitsubishi... Ama onlar reaktörde işbirliği yapacaklar. Evet. Mitsubishi tüm işletmeyi kuruyor. Sonra Mitsubishi ve Moto Hiro Meoto Kangai Nai de Shokane Michio.
So, demo ano genpatsu o shitteru hito dattara, genpatsu o shitteru kaisha dattara, douro wa semai no wa dame da to omotteru hasu nan, wakatteru hasu nan dakedo ne. Dakara douro wa hontou ni mo asuko dake ja ichi bubun ja nakute subete wo広く全部きちんとしないと、
もしかしたら作れないからかな。そう。わざわざ道もやらない方がいいと思って
る。でもそれ道を作らなかったら、何もできない。
Yani o yol öyle kalırsa hiçbir şey yapamazlar. Yani o bir nükleer santral yatırımcısı, işletmecisi daha doğrusu öyle söyleyeyim, Mitsubishi bir kuracaksa o yolu genişletmiş olmalı aslında. Diyor. Ben de diyorum ki acaba kurma niyetleri yok muydu hiç?
İşte ben de soruyorum. Yani Mitsubishi'den geçtim. O zaman peki Türkiye'deki yetkililer, siyasetçiler, bütün halkı düşünen...
Ki yol yapmayı da çok severler.
Yol yapmayı da fevkalade
severler. Bence bu programdan sonra yol yapılacak.
Hiç yani, yapılmasın da aslında daha iyi olur.
İnsanları düşünmüyorlar. Çünkü
yolsuzluk diye bir şey var. Yolsuzluk yani, alışılmış.
Her şekliyle kötü. Son bir sorum var. Sinop halkının tepkisi hakkında neler düşünüyor? Ve buradan da belki de bağlayabiliriz programımızda.
Sinop no meeting wa kinshi saramashitake do. Yokujitsu ni ano minna atsumatte hana koyan mitai no ni shite desho. Do omoimasu ka? Dono yoni kanjimashita ka sono funiki de?
Ano hijou ni minna netshin de やはり原発に対してものすごく危機感を感じてるんだなと。で、こういったものを一人一人が、一人ずついろんな人に伝えていくことがものすごく大事だなと。で、原発は作ったら最後、何が起きたらもうそこでは生活ができないっていうことを、みんな本当に、危機感を持って、
Ya öncelikle hani o kalabalığı gördüm, mutlu oldum. Nükleere hayır diyen insanlar var, kendi şehirleri için endişelenen insanlar vardı. Bir umut doğdu içime. Ama eğer kurulacak olursa nükleer santral oraya, gerçekten hayatları çok zorlaşacak.
Evet.
Hep sunum yani konuşmasında da onu söyler. Yani son ağlayansız olursunuz.
Evet, evet, yani Sinop'ta kendi şehriyle Sinop arasında da çok benzerlikler.
Balıkçılık mesela, bütün o balıkçı teknik.
Köyü, kasabası filan. Evet.
Ve felaketin ardından da Çernobil'e de benzerliklerini söyleyebilmek mümkün. Aynı zamanda Çernobil felaketinin 32. yıl dönümü de geçtiğimiz hafta itibariyle birçok yerde anıldı. Bu büyük felaket de unutulmadı. Hala zihinlerde böyle bir felaket varken bu tip girişimlere girişmek de İnsanı gayet korkutuyor, gayet tedirgin eden bir hadise olarak görülüyor.
Bir şey ilave edeyim. O Çernobil anmasıydı zaten Sinop'taki mitingin nedeni. Yıllar yılı toplanıyor. Ben bunu ağlamanın yasaklanması gibi görüyorum açıkçası. İnsanlar, Karadeniz'de bir deyim var, deyiş var. Her evde bir, her hanede kanser vakası.
Evet.
Kanserin arttığı söyleniyor çok ciddi olarak.
Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Arigato.
Arigato.
Kovata-san.
Bir şey eklemek istediğim bir şey var.
原発を作るなら、先ほど言ったように、まず道路をきちんと、もし何かあったら避難のためにも、きちんとした道路、あと重機がいっぱい入るので、もう家も道も壊れてしまうから、道路の整備をまずしなければいけないと思います。
Ya önce yolu yapmaları lazım. Bir nükleer santral kurma niyeti varsa bir işletmenin önce yolunu yapsın ki felaket olduğu zaman insanlar kaçabilsinler. Ama yani evet, felaket olmayacak iddiaları da var. Hani evet. Bizimkilere evet, biraz zor anlatıyor.
En büyük şey yolsuzluk demek.
Evet.
Sorun. Peki çok teşekkür ederiz Pınar Demircan, sana da size de. Bu şeyde tam da felaketin 32. yılında Çernobil'de, Fukushima'nın da 7. yılında bu konuları konuşma fırsatını bir kez daha bulduk. Masumi Kovata ve Pınar Demircan'la beraberdik. Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Bu şekilde de programı bitiriyoruz artık. Bitirmeden ne çalacağımızı da söyleyelim. Maurice Williams and the Zodiacs'tan Stay adlı parçayı çalacağız. O Maurice Williams bu grubun kurucularından da, ilk kilisede başlamış müzik yapmaya, sonra da hem annesi hem de kız kardeşi ablası da çalarken 6 yaşından beri düzenli olarak başlamış ve son derece ilginç müzik şeylerini, rock and roll'un da öncülerinden, doo wop türününde. O da 80 yaşında, ona da bir buradan günaydın diyoruz. Stay adlı ünlü parçalarını da çalıyoruz. 1960 yılında çok popüler olmuştu bundan uzun zaman önce.
Evet.
Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Bir de anonsumuz var herhalde.
Evet, bu güzel perşembe gününü bir şenlik haberiyle bitirelim dedik. Bugünkü haberlerimiz pek iç açıcı değildi. Bu şenlik haberiyle beraber belki hafta sonu güzel bir vakit geçirmek ister dinleyicilerimiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında yürütülen İstanbul'da kültürel çeşitliliğin sivil toplum aktörlerini güçlendirme ve kapasite geliştirme projesinin final etkinliği var. İstanbul Kültürleri Şenliği 27, 28, 29 Nisan'da yapılacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsünde Sosyal Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştirecek bir şenlik bu. Detaylarını internet üzerinde görebilmeniz mümkün. İstanbul'un farklı dil, inanç, kültürlerinin bir araya geldiği, atölyelerden kısa film ve belgesel gösterimlerinden, şiir dinletilerinden ve konserlerden oluşan zengin bir programla İstanbul Kültürleri Şenliği başlıyor denilmiş bu duyuruda. Güzel bir etkinlik olacağı benziyor. Detaylarını da internet üzerinden bulabilmeniz mümkün gibi duruyor.
Evet. Stay dinliyoruz. Maurice Williams and the Zodiacs'tan. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Açık Gazete.